Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın son iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Avşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sesin Zor 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programda neler var gelin şöyle bir göz atalım. Araştırmacı yazar Hasan Torlak stüdyo konuğumuz olacak. Anadolu kültüründe ağaçları konuşacağız değerli konuğumuzla. Ve hemen sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikte olacak. Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde Ramazan ve oruca eşlik eden ibadetleri konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Şehirde korkuyorum çocuklar gibi savunmasız korkuyorum. Yağmurlar yağıyor çöllenmiş yüreğime. Bir de kavak yelleri esiyor yalnız gönlümde. Aşık mı oluyorum yeniden savunmasız. Başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok korkuyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmak istemiyorum.
Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum.
Korkuyorum.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Hasan Torlak bizlerle birlikte. Sayın Torlak, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yeniden hoş geldiniz demeliyim.
Çok
bilmediğimiz çok farklı alanlarda evet. Çok önemli evet. Bilgiler ediniyoruz evet. Sizden. Bugün de ağaçları konuşmak istedik. Evet. Anadolu kültüründe ağaca her yüzyılda fazlasıyla önem verilmiş.
Evet.
Şöyle tarihsel mi gitmeyi arz edersiniz? Tabii. Nasıl başlayalım Anadolu kültüründe ağaca verilen önem evet. Dersek?
İnsanın tarihi 2 milyon yıla kadar uzanıyor. Yani 2 milyon yıldır insan var. Ancak tarımın tarihi veyahut günümüzdeki beslenme rejiminin kökeni ise 10 bin yıl. Dolayısıyla 1 milyon 900 bin yıldır insanlar nasıl yaşıyorlardı doğada? Ev yapımı yoktu. Mağaralarda veya ağaç kovuklarında yaşıyorlardı ve ağacın meyveleriyle besleniyorlardı. Günümüzden işte 50 bin yıl öncesine kadar Anadolu'daki kazılarda, arkeolojik kazılarda özellikle meşe palamutlarının depolandığı, bunlardan yiyecek elde edildiği, hatta günümüzde yenmesi ölümcül olabilecek acı bademin bile bu dönemde işlemden geçirilerek yendiği biliniyor. Bunlar tespit edilmiş. Dolayısıyla ağaç, özellikle besleyici ağaçlar, insanları ölümden kurtarabilecek derecede stratejik önemi olan ağaçlardı. Bu inancın, bu sevginin, bu kutsiyetin günümüze kadar uzanan etkileri de var. Ağaçlar besliyorlardı, ağaçlar yakacak olarak kullanılıyorlardı. Ama çok daha farklı boyutlarıyla da insanların hayal gücünü ve inançlarını etkilediler. Örneğin Neolitik çağda, günümüzde Anadolu'da Çatalhöyük gibi, Aşıklıhöyük gibi günümüzden 8 bin yıl önce veya 10 bin yıl önceye dayanan artık tarıma geçilmiş olan çağlarda evlerin ortasında, Çatalhöyük evlerinin ortasında bir ağaç dikme vardı. Ve bu ağaç dikmenin tanrıyı veya tanrıçayı sembolize ettiği, bu ağaç dikmenin altına ölülerin gömüldüğü, dolayısıyla ata kültü yani inancın ağaçla sembolleştirildiği biliniyor. Daha sonraki çağlarda yine mezara ağaç dikme geleneği, örneğin Urartularda, günümüzden 2700 yıl önce Urartularda mezara ağaç dikme geleneği ve bu ağaca su dökme geleneği var. Günümüzde de bu devam ediyor.
Ediyor, evet.
2500 yıldır veya 3000 yıllık gelenek hiç değişmeden Anadolu'da devam ediyor. Hititler var. Yazılı metinlerini gördüğümüz, yazılarını okuyabildiğimiz için ağaçlarla ilgili çok önemli uygulamalarını gördüğümüz Hititler'de de ağaçlar çok kutsal. Örneğin günümüzdeki ağaca çaput bağlama, dilek ağacı yapma geleneğini ilk Hititler'de görüyoruz. Bir metinde diyor ki işte kral ve kraliçenin acı korkularını alacak isem ben diyor, giderecek isem diyor. Onlar bana 5 renkli iplik verirler. Bu 5 renkli ipliği ben 5 dallı bir ağaca bağlarım ve kral ve kraliçenin acı korkularını alırım diyor. Yün iplik. Günümüzde de rengarenk çaput olarak bağlarlar.
Evet.
İnsanlarımız, kadınlarımız, çocuğu olmayan kadınlar ağaçlara bu şekilde.
Dileklerini yazıp.
Tabii tabii. Ağaç sevgisi o kadar büyük ki Hititler'de bin tanrılı bir uygarlık diyoruz Hititleri. Yeni tanrıları kendilerine çekebilmek için yollara körpe ağaç dalları döşüyorlar. Yani tanrıların ağaçları sevdiğini düşünüyorlar. Ayrıca en üstteki baş tanrıya, en güçlü olan fırtına tanrısı veya güneş tanrıçasına ulaşmak için daha alt düzeydeki hiyerarşik bir tanrı algısı var onlarda. Daha alt düzeydeki tanrıların ağaçlarla sembolize edildiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla en üstteki tanrıya eğer bir dilekte bulunacak iseniz en alttaki, hiyerarşinin altındaki tanrılarla özdeşleşen ağaçlarla ilgili uygulamalar yapmanız gerekiyor. Ülke kıtlığa girdiği zaman örneğin Hititler'de alıç ağacına gidip onun altında dua ediyorlar. Diyorlar ki siz alıç ağacısınız, siz ilkbaharda beyazlar giyersiniz, sonbaharda kırmızılar giyersiniz. İşte koyunun yününü çekersiniz. Bunu yaptığınız gibi Tanrı'nın gazabını da çekin üzerimizden ve bizi kıtlığı bizden uzaklaştırın. Kıtlığın Tanrı'nın kızgınlığı dolayısıyla geldiğini düşünüyorlar. Ve alıştan bunu
ağacın onları
istiyorlar.
Korumasını bekliyorlar.
Evet. Aynı şekilde kıtlık olduğu zaman yalvarırken ağaçları kullanıyorlar Hititler. Diyor ki zeytin tanesi içinde nasıl ki yağ saklıdır. Bereket tanrısı Telepinu, onların ismi Telepinu. Telepinu sen de içinde iyilik saklayasın diyor. Böyle insancıl dualar. Aynı şekilde incir ağacını kullanıyorlar. Diyorlar ki nasıl ki incir ağacının içinde 1000 tohum saklıdır. Telifin sen de bize karşı iyilik sakla. İyilik düşün. Bize kızma. Bu şekilde duaları, algıları, analojileri, benzeştirmeleri tanrılara karşı bu şekilde davranışlarını yönlendiriyor. Mesela belirli bir Hititlerde bir kişinin verginden muaf olduğunu gösterebilmek için onun evine belli bir tür ağaç, mesela çam ağacı dikiyorlar. Hem onun rütbesini gösterir hem de onun bir işten, bir yükümlülükten muaf olduğunu gösterir. Dolayısıyla bir iletişim olarak, iletişim aracı olarak da kullanılıyor. Ağaçların kesilmesi hem Hititlerde hem Friklerde kesin kurallara bağlı, veya Galatlarda. Galatlarda yaş meşe ağacını kesenin cezası ölüm. Hititlerde de meyve ağaçların kesilmesi yasak. Sadece savaş durumunda zorunlu kaldıkça meyve ağaçlarını kesmek mümkün olabiliyor. Hititlerin 1000 tanrısı var. Şimdi 1000 tanrınız olduğunu düşünün. 1000 tanrıya her yerde, mesela Ankara'da Hititler 1000 tanrıya tapacak veya ona ibadet edecekler. 1000 tanrı için her ilde, her alanda 1000 tane tapınak kuramazlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz?
Ağaç dikiyorlar.
Bir huaşi taşı denen bir taş var. Bir masa gibi düşünün taşı. Sunak veya tanrıyı sembolize eden taş. O taşı bir su kaynağı veya kayalığın dibine dikiyorlar. Etrafındaki ağacı koruyorlar, koruluk yapıyorlar. İşte tapılacak o tanrıya tapılma alanı bu. Yani küçük bir sunak ve ağaç. Antik Yunan'a birkaç yüzyıl sonra Anadolu'ya gelen Antik Yunan'daki tapınaklar da bu şekilde kuruluyor. Küçük bir sunak, sunağın etrafını çitle çevirme ve tanrı veya tanrıçayı sembolize eden bir ağaç. Ağaçlar her zaman tanrı ve tanrıçaları sembolize ederler. Örneğin Friklerde, Frik kaya mihrapları var İç Ege'de. Oradaki bir kaya mihrabındaki iki aslanın arasında tanrıçanın heykeli değil de bir ağaç motifi vardır. Yani kibele eşittir ağaçtır. Hitit tanrı ve tanrıçaları ağaçla sembolize edilmekte iken Hitit kral ve kraliçeleri de sembollerinde bir yığın ağaçla gösterir. Yani tanrıların, kralların ve kraliçelerin tanrısal özelliklerinin geçişme noktası, ortak kesişme alanı ağaçtır. Orada biraz uhrevi alana giriyorlar ama bunu girerken de yine ağaç vasıtasıyla giriyorlar. Dolayısıyla her dönemde özellikle Hititlerde çok vurgulu. Hititler orman bayramı kutluyor biliyor musunuz? Örneğin ilkbahar bayramında çiğdem bayramı kutlarken bunu Şimşir Ormanı'nda yapıyorlar. Bunun nedeni var. Güneş tanrısı için kutlanan bir törendir. Çiğdemin çiçeği sarıdır. Şimşirin çiçeği de sarıdır. Amaç burada güneşin ısısının devamını sağlamak, evet, amacıyla bu şekilde ormanda kutluyorlar. Belirli ağaçlar belli kutlamalarda özgürlenebiliyor. Yine Hititlerle çağdaş Miken'de küp mezarlarda hayat ağacı motifi var. Hayat ağacı motifi hepimiz duyarız. Selçuklularda vardır. Arkeolojide ilk hayat ağacı motifi Kahramanmaraş'ın Domuztepe kazı alanında tespit edildi. Çok yeni, geçen sene. Dolayısıyla literatüre gelen ilk hayat ağacı motifi o. Milattan önce 5400'lerde. Dolayısıyla günümüzdeki işte Selçuklularda olsun, diğer uygarlıklarda olsun dünyaya yayılan bu hayat ağacı motifinin kökeni de Anadolu görünüyor. İlk belirtileri. İşte dedik mesela Antik Yunan'ın tapınakları düşünün. Nedir? İmajı sütunlar değil,
evet,
mi?
Evet, evet.
İkili sıralı gibi görünür. İçeride de görünür. Ama tek sıralı sütunlar da var. Tapınağı sütunlar çevrilir. Sütun imajıdır. Aslında bu sütun eski ilk halindeki o sunaklı, ağaçlı, tanrıçayı sembolize eden ağacın mermere dönüşmüş halidir. Aslında o ormanı, koruluğu betimliyor. Antik dönemde, Antik Yunan'da ilahiler de hep ağaçlarla ilgili. Mesela Apollon, Artemis, Demeter'le ilgili ilahiyerde hep bu tanrıçaların ve tanrıların tapınaklarının yanı sıra koruluklarından bahseder. Ama günümüzde biz arkeolojik alanlara gittiğimizde bir işte Artemis tapınağı deriz, Apollon tapınağı deriz. Ama o dönemki ağaçlar, koruluklar olmadığı için bunu kimse söylemez. Evet. Şimdi biz söylüyoruz. Hititler'de de böyle. Bütün tapınakların, antik dönemde de böyle, antik Yunan'da da böyle, Roma'da da böyle. Bütün tapınakların etrafı özel türlerle donatılmış koruluklar, kutsal koruluklarla donatılmıştır. Örneğin Apollon ilahisinde şunu der: senin tapınakların ve kutsal korulukların olduğu. İşte Demeter ilahisinde sarı saçlı tanrıçanın çiçekli korusu der. Hmm. Artemis'in ilahilerinde hoşlanır çünkü Artemis gölgeli koruluklardan der. Yani koruluğun da niteliği değişmektedir tanrıçaya göre. Dolayısıyla bütün inançlarda 10 bin yıl öncesinden bu yana gelen inançlarda inancın merkezinde tapınaklar olduğu gibi, ibadet alanları olduğu gibi o alanları tamamlayan, onları bütünleyen ağaçlar ve koruluklar vardır.
Bunun bir sebebi var mı? Neden bu kadar ağacı önem arz etmiş ve bütün tapınak niyetine geçecek şekilde ağaçlar dikilmiş?
Evet. Şimdi inancın bir gizem tarafı vardır. Mesela bir Roma düşünür şunu der: doğa gizlenmek ister der. Bir gizem dinleri de vardır. Mesela Kibele, Dionysos, Demeter gibi gizem tapkıları vardır. Bunlar insanı birdenbire şaşırtmak veyahut işte tanrısallığı hissettirebilmek için, mesela bir ormanda gidiyorsunuz, o sessiz ortamda ormanın hışırtısı, ağaç dallarının hışırtısı tanrısal bir ses. Mesela Zeus'un nefesi olarak algılanır antik Yunan'da, ağacın bu hışırtaması. Yine Feriklerde Kibele ağaçların bu hışırtaması yine Tanrı'nın sesleri. Tanrı'nın işte doğadan gelen Tanrı'nın bir iletisi olarak algılanır. Hmm. Örneğin Kibele tapımlarında rahipler, defler, neyler, flütler çalarlar. Bunların hepsi o doğanın sesinin taklididir. Ağaçların hışırtaması, doğanın onun nefesi, rüzgarın onun taklidini yapar. Hmm. Yani tanrısallık doğada vardır.
Benzeşim kuruyor.
Tabii benzeşim kuruyor. Evet. İşte onu kültüre aktarıyor.
Evet.
Oradaki doğadaki algısını, çünkü doğa korkuyu, heyecan, sevgiyi, bereketi, her şeyi, kıtlığı da getirir. Bunların hepsi dinsel unsurlardır. O paralelliği taşıyor. Ağaç. Ama bunda ağaçlar çok önemli. Çünkü ağaçlar besliyor, izliyor. Özellikle gizem dinlerinde, örneğin Kibele'nin dağların doruklarındaki tapınakları gölgeli ağaçlar arasında ve birdenbire karşınıza çıkıyor. Tanrıçası birdenbire görünüyor. Dolayısıyla ağaçların içinden birdenbire, buna epifani deniyor. Antik Yunan'da Tanrı'nın birden görünmesi. Tanrı'nın size birden size görünmesi şeyde de vardır. Tek tanrılı dinlerde de vardır. Epifani, Tanrı'nın birden ortaya çıkması ve işte iletim, size bir iletişim kurması, size bir mesaj vermesi, bu algı her yerde söz konusu. Tabii tek tanrılı dinlere geldiğimiz zaman, tek tanrılı dinler, pagan dinlerdeki bu ağaçlara, ağaçlarla özdeşleşen tanrıların ortadan kaldırmak için yeni bir din getiriliyor. Hem Yahudilik, hem Hristiyanlık, hem Müslümanlık. Dolayısıyla eski pagan putperest tanrıları unutturabilmek için onlara özgülenmiş olan ağaçlara da kötüleme veya reddiye çıkarıyor. Mesela Hristiyanlığın ilk yayılma dönemlerinde Apollon'la simgeleşen defne, Afrodit'le simgeleşen gül veya nar. Bunların hepsi, bu ağaçlar, mesela başa çenekler takılması yasaklanıyor. Evet. Tapınakların çevresine gül ekimi veya defne ağacını dikenler veya başına takanlar hapse atılıyor. Hı hı. Bu şekilde bir nedir? Olağanüstü hal, geçiş dönemi yaşatılıyor. Hı hı. Mesela Müslümanlıkta da Hazreti Ömer'in sürekli dinlendiği ağacın ağaca oradaki sahabeler çok gereğinden fazla saygı gösterilince bunun kestirildiği söyleniyor. Kitaplarda buna ilişkin hususlar var.
Şimdi bazı kadın tanrıça isimlerinden bahsettiniz, evet, ve bazı meyvelerin ismini zikrettiniz.
Evet.
Peki şöyle bir algı var mı? Hani kadınsal ağaçlar veya erkeksi ağaçlar,
evet,
diyebilir miyiz onlar,
evet,
için?
Evet. Bazı ağaçların kadınsı özellikleri çok güçlü. Örneğin nar. Kadınsı özelliği çok güçlü olan bir ağaç.
Ne demektir hani kadınsı özelliği güçlü ağaç demek?
Ağaca baktığınızda kadın imajı görüyorsunuz. Veya bu kadınlarla ilişkili bir şey,
yani doğurganlıkla diyorsunuz. Alakalı doğurgan, bir tabii, özellik mi?
Tabii doğurganlık da görüyorsunuz. Narın doğurganlık özelliği hem
hani bir tanedir ama içinde binlerce tane vardır. Bu anlamımı ifade ediyor.
Öyle diyorlar ama öyle değil. Bilimsel olarak, bilimsel makalelere baktığınızda narın kadınların östrojen hormonunu arttırdığı, antik dönemde ise doğum kontrolü amacıyla kullanıldığını görürsünüz. Hmm. Bilimsel makalelerde bunu söyler. Aynı zamanda meşe, ondan sonra incir gibi ağaçlar yine doğurganlıkla ilişkilendirilir. Hmm. Antik dönemlerde incir Demeter'in, meşe ise kibelenin ağacıdır. Doğurganlıkla ilişkilendirilmiştir. Burada meşede fazla tohum yok. Yani bu bahsettiğiniz gibi. Buradaki espri şu. Bu iki ağacımızda incir ve meşe maya kaynağıdır. Mayalar. Yoğurdu mayalar, sütü mayalar, sütü yoğurda mayalar, peynire mayalar. En önemlisi hamuru ekmeğe mayalar. Hamurun, teknedeki hamurun bir anne karnı gibi şişip büyümesi, meşe ve incir külü veya bunun süt, incirin sütü veyahut her iki ağacında külü hamuru mayalar.
Eski hamur şişirir. Dönemlerde mayayı bu ağaçlardan mı elde ediyorlardı?
Tabii, günümüzde de yapabilirsiniz bunu. Mesela hala Aydın'ın Söke ilçesinde incirden tatlı maya ekmeği yapılır. Günümüzde de meşe pamuklarıyla ekmeği mayalayabilirsin. Dolayısıyla doğurganlığın sebebi bu. Ekmeği bir anne karnı gibi hamuru büyüten bir ağaç. Dolayısıyla doğurganlıkla ilişkilidir ve ana tanrıçalarla ilişkilidir.
Çok ilginç.
Evet, günümüzde dahi geç doğum yapan insanlara, çocuklarına tekne kazıntısı denir. Yani hamurun mayalanmasıyla doğurganlık özdeşleştirilir. Yine bir Orta Asya söylencesinde çocuğu olmayan geç yaştaki yaşlı insanlar rüyalarında işte peygamber der ki onlara gidin meşe kabuğunu alın, hamura gömün, sizin oğlunuz olacak diye. Böyle de bir söylence var. Söylenceye de yansımıştır ama gerçeklik payı budur. Mayalayan bütün bitkiler ve ağaçlar ana tanrıçalarla ve doğurganlıkla ilişkilidir. Örneğin günümüzde ağaç değil ama düğünlerde leblebi ve kuru üzüm saçılır. Neden?
Neden?
Çünkü leblebi ve kuru üzüm de hamuru mayalar. Bunun ikisi de gelin bir maya hamurdur ve dölleme de yine bu sembolik bu meyveler vasıtasıyla düğünde saçılmasının sebebi bu.
Hep yapılır gelenek olarak ama gerçekten hiç evet. Detayını düşünmeyince insan nedeni bu. Bilemiyor.
Bu bizim tezimiz. Hasan Torlak'ın tezi bu. Yani içinde çok fazla çekirdek olması değil mayalama süreci. Şu anda Gaziantep'te, bu tabii yeni bir bilgi bizim için, ölen kişilerin mezarına 70 tane nohut ekiliyor. Neden? Çünkü mezar bir şeyse, teknedeki hamur ise yeniden doğuşu sağlayacak yine nohuttur. Mayalamayı sağlayacak ve yeniden doğuş inancının binlerce yıl öncesinden günümüze yansımasıdır bu.
Erkeksi ağaçlara geçersek.
Erkeksi ağaçlar, en önemlisi ardıç. Ardıç her dönemde hem efelerin hem imparatorların ve kahramanların ağacıdır. Ardıç örneğin Hititlerde imparatorun mezarına ekilir, dikilir. Kıtlık bitip de erkek bereket tanrısı geri döndüğünde ona ardıç sunulur. Yine Efe ve Zeybekler'in kutsal ağaçlarındadır. Efe öldüğünde Zeybekleri onun baş ve ayak uçlarına ardıç ağaçları koyup yakarlar. Ardıcın acı bir kokusu vardır. Keskin ve uyandırıcı bir kokusu vardır. Zaten ardıcın da arda kalan anlamında, ölenden arda kalan anlamında olduğunu düşünüyoruz. Peki neden ardıç? Bir de ölen efenin başına ardıç ağacı dikilir. Mezar taşı olmaz. Amacı şu. Ardıç ağaçları, bir ardıç türümüz var. Bu kuruduktan sonra 300 yıl yıkılmaz. Yıkıldıktan sonra da 100 yıl çürümez. Dolayısıyla ölen ama ayakta kalan. Öldüm ama ayaktayım mesajı veriyor.
Güç mesajı
tabii,
veriyor.
Tabii. Dövüşken savaşçı kahramanların efsanelerini yaşatmak için kullanılan bir ağacımızdır. Yine sedir, kudretli demektir. İhtişamın, iktidarın sembolü olan ağaçtır. Cevizin kökeni Latince'de jovistir ve tanrı demektir. Beyindir, beyine benzer meyvesi. Dolayısıyla baş tanrıyla özdeşleştirir. Yine çam, Türk kültüründe karaçam ve kızılçam erkeksidir. Ama fıstık çamı ise kadınsı algısı vardır. Çınar da erkeksi ağaçlarımızdan devletin hükümdarlığını, hükümdarı sembolizler.
Evet, hem kökleriyle hem dallarıyla.
Topkapı Sarayı'nda hem çınar ağacı hem de selvi ağacı vardır. Çınar ağacının amacı şudur, şu mesajı verir oradaki padişaha. Kudretlisin, hükümdarsın, egemensin ama selvi de farklı bir mesaj verir. Buna rağmen kudretli ve hükümdar olmasa ölümlüsün
evet,
der.
Evet.
İşte Türk kültüründe cami avlularına veya mezarlıklara selvi dikilir. Selvi de ruhların işte 4000 yıldır selvi ölümle ilişkilendirilen bir ağaçtır. Roma'da, Antik Yunan'da.
Onun bir sebebi var mı?
Onun sebebi şu. Ehrami, piramidal selvi, göğe tek bir şekilde yükselen o bildiğimiz klasik selvi ışığı içine hapseder. baktığınız zaman zaten siyah, koyu siyah, koyu yeşil bir şey görürsünüz. Işığı içinde hapseder ve yerden bir ateş gibi yükselir.
İncecik.
Fışkıran bir ruh gibidir. Ruhun topraktan yukarıya fışkırmasının şeyi vardır, algısı vardır ve siyah olduğu, koyu yeşil olduğu için de ölümcül, ölümlerle ilgili ilişkilendirilir. Dolayısıyla çeşitli, tabii Müslümanlıkta bu, bunun anlamı Allah'ın tekliğini, şehadet parmağının sembolüdür. Mesela bazı mescitlerin minaresi yoktur. Minare yerine bu ağacımız algılanır. Tanrı'nın, Allah'ın tekliğinin sembol olarak İslam kültüründe de algılanmaktadır. Yani tabii antik dönemlerde de çok etkili bir öte dünya ağacıdır. Bunun gibi söylencelerde de söz konusu.
Adak ağaçları da var demiştiniz ya. Hani bu sadece o çapıt bağlamak dışında başka adak ağacı var mı? Ya da hangileridir özellikle adak ağacı olarak kullanılabilecek ağaçlar?
Yani tür olarak adak ağacı olan bir ağaç yok. Ancak öbür dünya ile ilgili veya ölüm veyahut kutsal günlerde kullanılan çok ilginç bir ağacımız var ve Türkiye'ye endemik bir ağacımız. O da sığla ağacımız. Sığla ağacımız Muğla, Aydın ve Antalya dolayında yetişir ve sulak alanlarda yetişir. Bu ağacımız ölü ruhlarının öbür dünyaya gitmesi için kullanılan bir ağaçtır. Her tür ağaç adak ağacı yapılabilir. Bu adak ağacı yapılmada tür önemli değil, konum önemlidir. Bu büyük, bazen bu adak ağaçları antik kalıntıların üzerinde, tümülüslerin üzerinde de olabiliyor. İşte orada bir ulu kişi yattığına inanılır ama kazılınca bakılıyor ki Müslümanlıkla değil de daha çok antik dönemdeki bir kahraman veya savaşçının mezarı olabiliyor. İşte o kültürel süreklilik, o farklı algı günümüze kadar devam edebiliyor. Dolayısıyla bir türe özgü bir adak ağacı yok ama her ağaç konumuna göre, bulunduğu konumuna göre adak ağacı olabilir. Bir mezarın mezarlıktaysa veya bir mezarın üzerindeyse ağaç, kutsal bir alandaysa ağaç, o adak ağacı olabilir. Dolayısıyla bunun konuma göre bir belirleyiciliği var. Ağacın türüne göre değil.
Evet. Peki İslamiyet'te de ağaca bu kadar önem verilmiş mi antik Yunan ve Anadolu kültürünün yanı sıra?
Tabii. İslamiyet'te de işte Müslümanlık'ta da belirttiğimiz gibi cami avlularında dikilen ağaçlarımız var. Örneğin gül ağacı Hazreti Muhammed'in terinin kokusu olarak algılanır. Selahaddin Eyyubi Haçlılardan Kudüs'ü geri aldığı zaman, Meclis-i Aksa'yı aldığı zaman oraya gül sularıyla yıkamıştır. Dolayısıyla işte peygamberin tekrar buraya getirildiğini, tekrar burası Müslümanlığın olduğunu, gül ağacının çok farklı şeyi var. Bunun nedenleri var. Mesela hafız gülleri vardır. Kur'an'ı hatmeden kişiler hafız güllerini kullanırlar. Çünkü gülün hafızayı arttırıcı özelliği vardır. Sakinleştirici ve içe kapanmayı teşvik edici özelliği vardır. Zeytin. Zeytin, oruç zeytinle açılır. Kur'an'da zeytin 6 yerde geçer. Andolsun zeytine ve incire diye. Tin suresinde böyle der. Müminin suresinde incirden bahseder. Tanrı'nın, Allah'ın nuru olarak bahsedilir. Dolayısıyla zeytin oldukça da kutsal bir ağaç olarak algılanmıştır Müslümanlıkta da. Yine nar. Narın da cennet ağacı olduğu, üç semavi dinde de nar kutsaldır. Örneğin Hazreti Süleyman'ın tapınağının sütun başlıkları nar motif, nar şeklindedir. Ayrıca Tevrat'taki 613 ayet olduğu bilinmektedir. Narın da 613 tanesi olduğu iddiası vardır Yahudilikte. Ancak tabii bu her zaman 613 değil. Ama bu bir tapkı, bir özdeşleştirme. Evet. Bu şekilde dinsel unsurlarla bir şey var. Özdeşlik, analoji kurulabiliyor dini kurallarla.
Hurmanın var mı böyle bir özelliği?
Hurma da tabii, hurma hürmet ve mahrem kelimelerinden geliyor. Hurma ağacı kurtuluşun ve zaferin sembolüdür. Neden? Hurma çok besleyicidir. Çöllerde yetişir ve bulunduğu yerde suyu gösterir. Bir çölde, uçsuz bucaklı çöllerde 50 derecede yürüyorsunuz kervanınızla. Açsınız, susuzsunuz. Ufukta hurma ağacı gördüğü zaman kurtuluşunuzdur.
Orada su vardır.
Su da vardır, yiyecek de vardır. Çünkü üstünde meyveleri de vardır. Dolayısıyla İslam dininde hurma çok adından da hürmet edilen, mahrem, korunan anlamında anlamlara geldiği için çok önemli bir ağaç. Özellikle Arap Yarımadası'nda. Türkiye'de tabii bu hurma yetişmiyor.
Evet. Biz sadece sıcaklığımız
tabii
yetmiyor.
Sıcaklığımız yetmiyor.
Peki şimdi meyveler, ağacın meyvesini yiyoruz. Yapraklarından bir ürün elde edebiliyor muyuz?
Evet. Yaprakları, bazı ağaçların yapraklarından yemek yapılır. Örneğin sarıçamın uç dallarından Karadeniz bölgesinde yemek yapılır. Körpe dallarından. Sarıçamın ve kızılçamın dış kabuğunun içindeki gelişme zarından, buna kambiyum derler ormancılar, bu çıkarılıp yenir. İnsanlar bu şekilde açlığını giderir. Ama yapraklı dediniz, yaprağın kendisi değil de yaprağın üzerinde olan bir kalıntıdan Doğu Anadolu'da bir pekmez elde edilir.
Şekerli mi?
Kudret helvası. Evet, şekerli. Bunun kitap, Tevrat ve Kur'an'da da görülür bu. İşte Allah'ın kullarına her gece meşe ağaçlarının üzerine de onlara kudret helvası gönderdiği ve tükenmediği bunu söylenir metinlerde. Bu aslında ülkemizde de dört meşe türünün üzerinde, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde oluşan bir durum. Geceleyin bazı böcekler şekerli atıklar bırakırlar meşe ağacının üzerine, meşe ağaçlarının üzerine. İnsanlar da sabah erkenden saat 5'te güneş doğmadan doğarken toplamaları lazım. Çünkü diğer börtü böcek bunu yer. Şekeri diğerleri de sever. Buna akıt denir, gezbalı denir, Araplar aseli rims denir. Bundan baklava yapılır. Ondan sonra pekmez yapılır. Bu şekilde eski çağlarda şeker çok kıt olduğu için bu çok daha değerliydi.
Evet.
Biz şimdi günümüzdeki şartlara göre bunu değerlendiremeyiz. Eski çağlarda bu ağaçların verdiği bu değerler, bu ürünler muhteşem ürünlerdi. İnsanları yokluktan, enerji açığı var çünkü. Şimdi obezlik var. Eski çağlarda öyle değil. İnsanlar eğer zayıfsa, bir deri bir kemikse, şekeri bulamıyorlarsa yağ da üretemeyecek vücut ve hastalıktan ölecekler. Bunlar hayata tutunma aracıydı. Dolayısıyla ağaçlarımızdan bu şekilde, ilginç bir şekilde, çoğu kimse de bilmez, meşe ağaçlarımız üzerinden biz kudret helvası elde eder, baklava yaparlar Doğu Anadolu'da.
Halen yapılıyor.
Halen yapılıyor. Hatta geçen de arkadaşım, Doğu Anadolu'da görev yapmış bir asker kardeşinin Bitlis'te bundan, ağaçlardan bu şeyin, pekmezin tatlının yapıldığını söyledi. Dedim gönderin, biz de tatmak istiyoruz.
Evet, istiyoruz. Peki çambalı da yine bu tarz bir ürün mü?
Çambalı da bu tarz bir ürün. Şöyle, çambalı Coccus illicis denen bir böceğin çamın üzerine şekerli atığını bırakıp aralarında o atığı kovana taşıması sonucunda oluşan bir şey. Çiçekten değil. Yine bir böceğin atığı ama şeker. Şekerli bir atık. Aralarda gidiyor.
Ve çama götürüyor o balı, değil mi? Yani çamda oluyor.
Çamda, evet.
Çam ağacına götürüyor.
Şey, kızıl çamda. Türk çamı da denen kızıl çamda bu atık oluşuyor. Aralarda bunu taşıyorlar. Biz de onlardan alıp, yani üçüncü taşımada biz yiyoruz.
Biz yiyoruz.
Evet.
Gerçekten ağaçların hani bu kadar çok hayatımızda, tamam görüyoruz, evet gölgesinde serinliyoruz, evet meyvelerinden ediniyoruz, ama bu kadar hayatımızın içinde olduğunu gerçekten çok çok güzel aktardınız. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Eminim çok yoğun bir çalışmanın ürünüdür, evet, bize bu aktardıklarınız. Evet. Emeklerinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Hasan Torlak stüdyo konuğumuzdu. Özellikle Anadolu kültüründe ağaçlar üzerine çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Gönlüm göçebe, ayaklarım ona uyar, çok sevmekten korkarım canım yanar. Bedenine saplanan hançeri çekip çıkarır gibi sıyrıldım korkularından. Onu ölüm gibi düşman saydım. Ya dikenlere, taşlara basa basa yürüdüm. Bu yükü sırtımdan attım. Aşkın gürültüsüne sağır oldum, yoruldum. Yarın ayak dikenlere, taşlara basa basa yürüdüm. Bu yükü sırtımdan attım. Aşkın gürültüsüne sağır oldum, yoruldum,
sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ramazanınız hayırlı olsun.
Teşekkür ederim hepimizin inşallah.
Ve özellikle Ramazan'ı ve oruca eşlik eden ibadetleri konuşacağız bugün sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızla. Evet, oruç başlı başına bir ibadet ama yalnız başına değil. Onun yanına pek çok ibadetler de eşlik ediyor. Neler söyleyeceksiniz?
Evet, tabii Ramazan deyince aklımıza gelen ilk ibadet oruç tabii ki. Oruç ayı Ramazan diyoruz. Ve oruç Peygamber Efendimiz'in hayatında bizim tuttuğumuz anlamda 9 defa tuttuğu bir ibadet. Çünkü hicretin 1,5 yıl sonra yani 2. yılında farz kılındı. Daha öncesinde Peygamber Efendimiz Mekke'de de Muharrem ayında oruç tutuyordu. Medine'ye geldiğinde de devam etti. Hı hı. Ama hicretin 2. yılında farz kılındı. Ondan sonra Muharrem orucunu dileyenler tutsun dedi. Peygamber Efendimiz kendisi tutmaya devam etti. Dolayısıyla oruç Ramazan'ın 1. ibadeti. Zaten devam etmekte olan hayatımızda başka ibadetler de var. Onlar da ekleniyor. Aslında Ramazan ayı bir anlamda kamp gibi bir ay. Yani bütün ibadetlerin çok yoğun yapıldığı bir ay. Peygamber Efendimiz mesela hayatında başka zamanlarda da oruç tutuyor. Ama Ramazan'da çok yoğun şekilde 30 gün peş peşe tutuluyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in Eyyam-ı Bezdin'den gökteki aya göre hesaplanıyor. 13, 14, 15. günlerinde özel bir durum olmazsa oruç tuttuğunu naklediyor sahabeler. Daha sonra pazartesi, perşembe oruçları tutuyor. Ama Ramazan yoğun tutulan bir zaman. Hı-hı. Ve 30 gün peş peşe oruç tutuluyor. Aynı şekilde mesela namaz bir Müslümanın üzerine farz olan görevlerden birisi. Biz başka zamanlarda da namaz kılıyoruz. Ama Ramazan'da o da yoğunlaşıyor. Nasıl yoğunlaşıyor?
Teravih namazı ekleniyor.
Teravih namazı da güçlü sünnetlerden birisi. Peygamber Efendimiz bir defa sahabe efendilerimize cemaatle kıldırıyor teravih namazını. Ertesi gün tekrar geliyor sahabiler. O gün de cemaatle kılınıyor. Sonra 3. gün bekliyorlar. Peygamber Efendimiz gelmiyor. Endişe ediyorlar, bir rahatsız falan mı diye. Peygamber Efendimiz sabah namazı için geldiğinde sizi çok istekli buldum teravih namazı için ve bu size farz olur diye endişe ettim çünkü bunu devamlı yapabilmek kolay değil. Dolayısıyla artık dileyen kendi kılsın diyor. Hmm. Ve o şekilde kılınmaya devam ediyor teravih namazı ama sonra Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer bakıyor dağınık dağınık herkes namaz kılıyor. Biri başında biri sonunda. Bir toparlayalım diyor, bir imam görevlendiriyor. Hadi diyor sen cemaatle kıldır teravih namazını. Sonra o şekilde kılmaya başlıyor teravih namazı. Sonra Hazreti Ömer bu uygulamasından kendi de mutlu oluyor. Ne güzel bir uygulama yaptık diyor. Ve o günden beri de İslam aleminde teravih namazı cemaatle ve 20 rekat olarak kılınıyor. Ama Peygamber Efendimiz'in 8 rekat kıldığına dair rivayetler de var. Teravih'te namaz açısından yoğunlaşmanın bir işareti. Onun dışında biz mesela zekatımızı her zaman veriyoruz. İnfak denilen zekat dışında sadaka veya başka hayırlar, zekat farz olmasa bile insanların küçük şeylerle başka insanlara yardımcı olması maddi açıdan. Bu da diğer zamanlarda da yapılan bir ibadet. Ama Ramazan'da bu da yoğunlaşan bir ibadet. Bir de ona eklenen bir mali ibadet daha var. Fitre. O da fitre, evet. Bayramdan önce o hayatta olmanın şükrü anlamında bir ibadet. O da ne kadar? Onu da söylemiş olalım. Dinleyicilerimiz duymuşlardır bugüne kadar ama bir hatırlatma olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene 23 lira olarak belirledi fitreyi de. Sonra orucunu tutamayanlar var sağlık sebepleriyle. Onların da tutamadıkları oruç yerine verdikleri fidye var. Hı hı. O da tabii ihtiyaç sahibi insanları rahatlatan, bir nefes almalarına katkı sağlayan bir ibadet.
Hocam özür dilerim, sözünüzü kestim. Fitre yani tutulsa da tutulmasa da verilmesi zorunlu olan bir miktar.
O hayatta olmanın, canlı olmanın şükrü anlamında onu bayramdan önce verdiğimiz.
O mutlaka hani ben ama, işte 30 gün tutamadım, 29 gün tuttum, bir gün eksik vereyim diye bir şey değil. 23 çarpı 30 şeklinde verilmesi gereken bir miktar değil mi?
Şimdi fitre dediğimiz şey bayramdan önce vereceğimiz miktar. Ama sağlık sebepleriyle oruç tutamadık.
O üzerine verilmesi gereken.
Mesela iyileşme ümidimiz de yok. Diyelim bir şeker hastalığı var veya işte böbrekleri rahatsız, hemodiyalize giriyor. Doktor dedi ki yaşadığın sürece oruç tutamayacaksın. Evet. İşte o zamanlarda da fidye veriliyor. O da aynı miktar. O yani tutamadığı gün sayısı hiç tutamayacaksa tabii 30 çarpı 23 veriliyor. O 23'te bu asgari miktardır yalnız. Evet. Tabii kişinin yediğinin ortalamasından vermesi gerekiyor. Burada da iki öğün geçerli. Yani İslam'da beslenmeyi iki öğün olarak algılıyor. Biz biraz fazla yiyoruz galiba. Tabii bunlar zekatta genellikle Ramazan'da veriliyor. Aslında sadece Ramazan'da vermek yerine zekatımızı yıla yayıp vermek, belki hesap yapıp Ramazan'da eksikleri varsa onları tamamlamak güzel bir şey. Hı hı. Çünkü hani Ramazan insanların biraz daha yeme konusunda iftar, sahur daha özendikleri bir mevsim. Biraz daha güçlü gıdalar yenildiğinde oruç daha kolay tutuluyor. Belki miktar olarak çok değil ama insan tok tutacak gıdalar da ekonomik olarak biraz daha yüksek değere sahipler. Dolayısıyla onları daha kolay alabilsin ihtiyaç sahipleri diye. O mevsimde, o dönemde verilmesi de güzel bir uygulama. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene Ramazan, her sene Ramazan'da bir konu belirliyor. Bu sene Ramazan ve infak, yani ihtiyaç sahiplerine Allah'ın bize verdiği nimetleri paylaşmak onlarla. Bu infaktır. Bunun içinde zekat da vardır, sadakası da vardır. Her çeşit hayır da vardır.
Yani birlikte akşam iftar buluşmaları da aslında bu alana girer değil mi?
Yardımlaşmaları. Yani iftar yemeklerini illa ihtiyaç sahiplerine vermek zorunda da değiliz. Peygamber Efendimiz kim bir oruçluya iftar açtırırsa sofrasında, o oruçlunun sevabı eksilmez ama o iftar açtıran kişiye de oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Bu bir anlamda sosyalleşmeyi sağlayan, insanların kaynaşmalarını sağlayan bir uygulama. Belki yılın diğer zamanlarında hayat meşgaleleri sebebiyle çok yakın diyaloğa giremediğimiz, çok sık görüşemediğimiz insanlarla görüşmek için de iftar yemekleri bir vesile oluyor. Tabii orada da bazı şeylere dikkat etmek lazım, israfa kaçmamak lazım. Oruç tutmak bir anlamda hani insanın nefsini terbiye etmesi için gerekli bir ibadet. Biz helal şeyleri de Ramazan'da oruç tutarken yemiyoruz. Burada aslında bunun hikmetinde birkaç şeyden bahsedilebilir ama insanlar alışkanlıklarının esiri oluyor bazen. Şöyle hissediyorum ben, bazen hani bir tahlil yaptırmamız veya doktora gitmemiz gerekiyor. Sabah kahvaltı yapmadan gidiyoruz, işte kan veriyoruz, ondan sonra kahvaltı yapacağız falan. Öğleye kadar bir şey yemediğimizde kendimizi çok kötü hissediyoruz. Bugün kahvaltı yapmadım falan diye bunu söylüyoruz bile. İşte bu kahvaltı yapma alışkanlığı bizi aslında esir eden bir şey. Kendimizi mecbur hissettiğimiz bir hale dönüşüyor. Rutin olan şeyler bazen insanı bağlıyor. İşte Ramazan, oruç bir anlamda bu alışkanlıklarımızın aslında vazgeçilebilecek şeyler olduğunu da bize gösteren bir şey. Biz istediğimizde, irademizi ortaya koyduğumuzda bugün günümüzde şimdi 16 saat oruç tutuyoruz. Hiçbir şey yemiyoruz, içmiyoruz. Aslında bir öğün atladığımızda açlık hissediyoruz ama niyet olduktan sonra işin içinde, samimiyet olduktan sonra kolaylaşıyor. Başlarda belki bir iki gün vücudumuz alışana kadar zorlanıyoruz ama sonrasında artık normalleşiyor, rutine biniyor. Ve pek çok sağlık alanında çalışan insanlar da günümüzde artık bu uzun süreli açlığın bir tedavi yöntemi olarak kullanıldığında ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz oruç tutun, sağlık bulun diyor. Dolayısıyla bir vücut içinde bir dinlenme
oluyor.
Evet, bir doktor söylemişti, gastroenteroloji uzmanıydı. Karaciğerimiz o kadar mutlu oluyor ki oruç tuttuğumuzdan.
Artık yağlanmayacağım, ne mutlu.
Tabii o çok yorulan bir organ. Evet. Yenilen şeyleri sentezlediği için, ayrıştırdığı için belki. Onun için de vücut içinde bir dinlenme imkanı oluyor oruç tutmak. Tabii ruhi faydalarının yanında böyle fiziki faydaları da var, ibadetlerin hikmetleri var. Bir anlamda içe dönüş, aç kalmak insanı hassaslaştırıyor. Mesela Hint fakirlerinin tek bir, tabii yavaş yavaş alışarak tek bir pirinçle bir günü geçirdiklerini söylüyorlar. Hani Hint fakirleri dediğimizde yerden bazı güçlerle yükselen insanlardan bahsediyoruz. O ruhi derinliğe inmek için bazen vücudun bu gıdalardan uzak kalmasının da öyle bir etkisi olduğu da söyleniyor. Tabii bunlar hikmetleri. Asıl oruç tutmamızın sebebi Allah-u Teala oruç tutmamızı istemesidir. Ama bunun da hikmetleri de var tabii. Bir de şey derler, bir şair öyle diyor. Şebiyel daim necimle muvakkit ne bilir, müptelaya gama sor kim, geceler kaç saat. Yani günümüz Türkçesine çevirirsek Şebiyel da denilen şey bu aralıktaki en uzun gece. O uzun geceyi sen müneccim ya da vakitleri ayarlayan kimse nereden bilecek diyor. Sen herhangi bir derde müptela olmuş insana sor, o gecenin uzunluğunu o en iyi o bilir diyor. Biz hani aç insanlar görüyoruz, televizyonda görüyoruz, yakın çevremizde görüyoruz. Hı hı. Onları ancak tahmin edebiliyoruz. Ne zaman anlıyoruz? İşte biz de 16 saat aç kaldığımızda, akşam iftarda yediğimizde ne kadar mutlu olduğumuz zaman, onların da neler hissettiğini aç kaldıklarında hissedebiliyoruz.
Evet.
Bunlar da orucun hikmetlerinden diyebiliriz.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Gerçekten de öyle. Tok açın halinden ne anlar? İşte Ramazan'da evet, oruç tutarken anlar, anlamak durumunda kalır ve iyi ki de kalır. Başka türlü, çünkü insanlar ne yazık ki biraz bencil varlıklarız. İster istemez evet, hep kendimizi düşünüyoruz. Karşı tarafı çok fazla düşünmüyoruz ama sanırım böyle özel günlerde biraz daha karşı tarafı düşünme anlamında kendimizde farklı yetiler kazanmış oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Sağlıkla tamamın erdirsin. Amin, bütün inşallah. Dinleyicilerimize güzel bir Ramazan olsun inşallah.
İnşallah değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikteydi haftanın bu son iş gününde. Kendisiyle hem Ramazan ayını hem de orucu ve oruca eşlik eden ibadetleri konuştuk. Verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.